Ankara, Ankara.
Tarihin farklı dönemlerine tanıklık eder, ondan izler taşır Anadolu. Göçler, fetihler, destansı savaşlar görür. Yüzlerce antik yerleşimi, binlerce höyü, on binlerce anıtıyla benzersiz bir coğrafyadır. İnsanlığın en eski dönemlerinden günümüze kadar onlarca uygarlığın mirasına sahiptir bu topraklar. Sümerler, Hattiler, Hititler, Luviler, Babiller, Urartular, Frigler yaşadı bu topraklarda. Lidyalılar, İyonlar, Romalılar, Selçuklular, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti. Elbette bunlarla sınırlı değil bu topraklarda kurulan devletler ve yeşeren uygarlıklar. Ama bu saydıklarımızın neredeyse tamamına ait izleri görebildiğimiz kent Ankara'dır. Sanıldığının aksine sıradan ve bir özelliği olmayan bir yer değildir Ankara. Binlerce yıllık devlet mirasımızın son temsilcisidir. Kadim uygarlıklara ev sahipliği yapar. Eski taş devrinden itibaren iskan görür. Frigya, Galatya, Roma ve Bizans dönemlerinde önemli kentlerden biri olur. Tarihe sessizce tanıklık eder ama tarihe kalıcı izler bırakır. Bazen unutulur, bazen yeniden gösterir kendini. Başkentimiz Ankara'yı anlattığımız programımızda bu hafta Ankara'nın tarihteki serüvenini konuşalım istiyoruz. Pek de bilinmiyor Ankara'nın tarihi. Bu kısa süreye sığdırabilir miyiz bilmiyoruz. Ne dersiniz? Ankara'nın geçmişine doğru bir yolculuğa çıkalım mı artık? Bu hafta Nezih Kuley'in bizlerle birlikte Ankara üzerine çok değerli çalışmaları var kendisinin. İlk programımızda da konuğumuz olmuştu. Ankara ile ilgili çalışmalarından, projelerinden söz etmiştik. Hoş geldiniz Sayın Kuley. Efendim, nereden başlamak gerekir Ankara'nın tarihini anlatmaya? Geçen programda kısaca değinmiştik birazcık ama ne kadar geriye gidiyor?
Şimdi aslında bana sorarsanız Ankara'nın tarihi 5000 yıllık bir en az geçmişi var. Yani M.Ö. 5000'e dayanan bazı bulgular da var. Ankara'da neresinden bakarsanız 7000 yıllık diyelim ki bir insan izine rastlayabiliyoruz.
Anadolu toprakları pek çok uygarlığa ev sahipliği yaptı demiştik programımızın başında. Yer ve kent adları da bu uygarlıkların birer yansıması aslında. Geldikleri kültüre ve uygarlıklara ait izler taşıyor. Geçmişin kimi sırları bu isimler sayesinde çözülüyor bazen. Biz Ankara adının nereden geldiğini konuşalım istiyoruz. Farklı teoriler, söylenceler var ancak yazılı kaynaklara dayalı kesin bir bilgi yok bu konuda. Farklı dönemlerde sırasıyla Ankara, Ankura, Angur, Engürlü ve son olarak da Ankara adını almış başkentimiz. Tarihteki ilk adı olan Ankara'nın Frigler tarafından verildiğine inanılıyor yaygın olarak. Frigya kralı Midas'ın bir deniz çapası bulduğu yerde bu kenti kurduğu efsanesine dayanıyor. Ankara'nın çapa, kayalık, dar boğaz anlamına gelen bir kelimeden türetildiği düşünülüyor. Ankara adının kökenini konuşmaya buradan başlayalım mı?
Tabii ki. Ankara'nın ilk adı dediğimiz gibi tarihe geçen adı Ankara diye başlıyor. Fakat benim bir başka tezim var, o da şöyle. Ankara'nın ilk adının ben bir Sümer mitolojisine dayandığına inanıyorum. Mesela Sümer mitolojisinde çok enteresan bir şey var. Ankara'nın Anne Gara ve Ulla Gara diye iki tane Adem'le Havva gibi, yani ilk insanlığın ortaya çıktığı yer gibi anlatılan bir hikaye var Sümer mitolojisinde. Sümer mitolojisindeki anlatılan hikayeye göre deniyor ki Anne Gara, yani bir Ulla Gara, Anne Gara kadın, Ulla Gara erkek bir araya geldiler. ve dünyanın en sulak yerinde, suların aktığı bir yerde çocuklarını yetiştiler ve insanlık buradan dünyaya yayıldı diyor. Şimdi bir şehrin adı kolay kolay değişmiyor. Mesela Trilya diye bir ilçe var. Biz 20 kere adını değiştirdik. Fakat bu 20 kere adını değiştirdiğimiz şehirde hala adına ne dersek diyelim oraya insanlar Trilya diyorlar. Şehirlerin adları kendilerini koruyor. Mesela bizim 81 tane il adımız var. Bu 81 il adımız içerisinde 3 ya da 4 tane il adını biz sonradan Türkçe olarak kullanmayı başarmışız. Bütün adlar tarihi adlarını koruyarak gelmişler. Yani Sivas'ın adı hala Sivas, Tokat'ın adı hala Tokat. Yani ama örnek vermek gerekirse Ankara'da kendi adını bir biçimde öyle ya da böyle korumuş. Şimdi Ankara'nın ikincil olarak anlatılan hikaye daha önceki şeyle de anlatmıştım ama bu Ankara olayıdır. Biliyorsunuz Ankara'da Galatların Mısır donanmasını yendikten sonra elde ettikleri bir çapayı, Ankara'nın çapı olduğu söylenir, getirip Hacı Bayram Camisi'nin olduğu yere dikilmesiyle başlayan olay olarak anlatılmıştı bize. Ankara'nın adı buradan gelir. Ama gene o programımızda söylemiştik, Strabo'nun anlattığı kitapta bunun böyle olmadığı, Ankara adında başka yerler olduğu ve bunların da o ilgili şehrin çevresinden şıpa biçiminde geçen nehirlerden dolayı kaynaklandığını, Ankara'yı da Hatip Çayı denilen çayın böyle geçmiş olmasından dolayı adının Ankara olduğunu söylemiştik. Şimdi ama Ankara'nın Ankara ve Annegara gibi kaynaklanan adlarından başka çok değişik adları var olmuş tarihte. Mesela Ankara tavşanından elde edilen yüre Angora deniyor. Mesela çok sayıda kitapta buranın adı Angora diye geçiyor. Yani Ankara tavşanının izlerinden dolayı adına Angora denmiş. Sadece tavşandan dolayı değil, mesela Engürü, Engürüye diye adları da var Ankara'nın. Hatta Engürü pasajı falan var Ankara'nın içerisinde. Engürü ya da Engürüye üzümle ilgili. Engür Farsça'da üzüm demek. Engürüye üzüm memleketi demek. Mesela üzüm memleketi anlamına gelen bir şey var Ankara'nın, Engürüye. Sonra çok enteresan bir şey var. Roma İmparatorluğu döneminde Roma İmparatorluğu bazı yerleri imparator adına tapınak kurmak, onu işletmek, imparator adına işte ürünler geliştirmek, onları satmak üzere bazı kentleri bu nitelikte kent olarak ilan ediyor ve bunlara Sebaste deniyor. Sebaste. İlk Sebaste Efes'tir. Daha sonra Anadolu'da başka Sebasteler var ama Ankara'da bu Sebastelerden bir tanesi. Çünkü burada Augustus adına bir tapınak yapma yetkisi veriliyor Ankara'ya ve Ankara bundan dolayı da tarihte bir dönem Sebaste adıyla anılıyor. Sebaste. Sonra tabii bu tapınaklar olduğu zaman tapınakların içerisinde rahipler var. Rahipler, rahibeler var. Ama o rahiplere verilen ad var. Rahiplerin bulunduğu yer anlamına gelen Neokoros da deniyor. Mesela deniyor Ankara'nın bir adı da bu. Neokoros. Şimdi Galatlar geldikten sonra Galatların Tekstagon boyu denilen bir boy var. Buraya Tekstagon boyu yerleşiyor. Üç boydan bir tanesi. Ankara'nın adı da o zamanlar Tekstasagon olarak anılıyor. Tekstasagon Ankara'nın adlarından bir tanesi. Şimdi daha sonra başka bir şey de anlatmak istiyorum. Mesela Ankara'yı Araplar bir dönem ele geçiriyorlar. Hatta buradan İstanbul'a kadar gittikleri bir dönem var. Şimdi bu dönemde Ankara'ya Zatül Selasil adını vermişler Ankara. Ankara'nın adı Zatül Selasil, sıra dağlarının bulunduğu yer anlamına geliyor. Yani dağ sıralarının bulunduğu yer anlamında bir isim vermişler Ankara'ya, Zatül Selasil. Şimdi Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Ankara'ya Zatül Selasil denilmesinin nedeninin Ankara surlarının sıra sıra olmasından kaynaklandığını söyler. Fakat bilim adamları Ankara surlarının sıra sıra kaynaklanmasından değil, sıra dağlar arasındaki kent anlamındaki adından dolayı Ankara'ya böyle bir isim vermişler. Ama şimdi bunun dışında mesela Angara vardır. Ankaralılar Ankara'ya Angara derler. Angara demelerinin nedeninde de biraz önce söz etmiştim ama bir önceki programımda da söz etmiştim. Türkler ince su yollarını Ark, kalın su yollarını Ank diyorlar. Biz Ark'ı biliriz, çok kullanırız ama Ank öyle çok kullanılan bir şey değildir. bir kara sözcüğü Türkçe'de çok değişik anlamlara gelir. Mesela bu kara sözcüğünün anlamlarından bir tanesi de bir şeyin çok bulunduğu yer anlamı. Mesela Moğolistan'ın başkenti Karakurum'dur. Karakurum kurumların bulunduğu yer anlamına gelir. İşte karayolları da yaklaşık bunun, yani yolların çok olduğu yer anlamı. Yolun yapıldığı yer. Ya bir şey yoğunsa orası karadır. İşte zaten çöl, nüfus dağılımı da öyle gösterilir biliyorsunuz. Beyazsa ki insan yok, çok karaysa insan var. Kara yoğunluk anlamına gelir. Dolayısıyla Ankara çok fazla derenin bulunduğu yer anlamı, akarsuyun çok fazla bulunduğu yer anlamına gelen bir kelimedir. Sonradan biz bunun adını Ankara diye yasayla değiştirmişiz. Yani adı Ankara olsun diyerek değiştirmişiz. Ankara'nın böyle bir şeyi var.
Şimdi Ankara ismini kullanırken dereler dışında bunun başka bir anlamı da var mıdır?
Ankara derken aslında Mustafa Kemal Atatürk Ankara'nın dereler kenti anlamına geldiğini çok bir, önemli bir kaynak göstererek anlatıyor bize. Çünkü hiç Baykal Gölü haritası gördünüz mü bilmiyorum. Baykal Gölü haritasında yukarıdan akan nehirlerin adı Yukarı Ankara, aşağıdan gelen nehirlerin adı da Aşağı Ankara'dır. Hala öyledir. Hatta bu Aşağı Ankara nehrinin üzerinde Angarask diye bir şehir vardır. Ankara şehri demek. Angarask. Şimdi Mustafa Kemal, bakın biz buraya Ankara diyoruz. Çünkü bunun nedeni biz Orta Asya'dan geliyoruz Türkler. Gelirken de bu ismi buraya taşıdık anlamında söylüyor. Daha anlattığımız gibi Ankara, orada da derelerin bulunduğu, yoğun olarak bulunduğu yerlere verilen adı. Aşağıdaki dereler şeyine Aşağı Ankara, yukarıdaki derelerin bulunduğu yoğunluğa da Yukarı Ankara deniyor. Dolayısıyla bu Mustafa Kemal Atatürk'ün de bunu çok daha önceden fark edip açıkladığı bir kaynak olarak burada söylemekte yarar var diye düşünüyorum.
Yontmataş devrindeki atalarımızın Ankara'da yaşadığına dair arkeolojik bilgiler var. Biraz da Ankara'nın tarihini konuşalım istiyoruz.
Tabii ki Ankara tarihi içerisinde bakıldığında da enteresan bir gelişme gösteriyor. Şöyle bir enteresan gelişme gösteriyor. İşte Sümerlerin izlerini buraya kadar geldiğini biliyoruz. İşte sonra Frigyalılar var. Ankara Kalesi'nin Midas tarafından ilk kuruluşunun Midas tarafından yapılmış olduğunu varsayıyoruz. Yani ilk yerin ilk yerleşimi Midas tarafından yapıldığı söyleniyor. Sonra Galatlar geliyor. Burası Galatya olarak adlandırılıyor. Daha sonra işte Anadolu Selçukluları geliyor. Sonra Osmanlılar, işte Bizans, Anadolu Selçukluları, Osmanlılar ve biz. Şimdi bütün bu süreç içerisinde bakıldığında bütün bunlardan kalan tarihi isimler var. Mesela bizim günümüze kadar gelen. Şimdi çok eski Türklerden gelen bir şeyi söylemek istiyorum burada. Örneğin Kayaş. Kayaş sizce ne demektir diye hiç düşündünüz mü? Niye Kayaş? Türkçe'de aslında, Orta Asya'dan gelen Türkçe'de güneş Kuyaş'tır aslında. Güneşin adı Kuyaş'tır. Biz güneş deriz. Çok sayıda dilde, Orta Asya dilinde Kuyaş denir. Şimdi dolayısıyla Ankara'da güneş Kayaş'tan doğar. Doğuda olduğu için orası güneş demektir aslında. Güneşin doğduğu yer Kayaş. Bir de İstanbul'da da mesela bütün eski romanlara bakarsanız şöyle anlatır romanlar. Güneş Kayış Dağı'ndan bir kadın silüeti gibi doğuyordu falan gibi. Orada da İstanbul'da da doğu Kayış Dağı'dır. Bunların hepsinin Kayış, Kuyaş, güneş anlamına geldiği için böyle. Bu bizim eski Türk dillerinden bize kalan miraslardan bazıları. Ama başka bir şey anlatmak istiyorum ben. Anadolu Selçuklular Ankara'yı ikiye bölüyorlar. İyi yönetilsin diye. Bunun bir tanesine aşağı yüz deniyor, bir tanesine de yukarı yüz deniyor. İkiye bölünmüş. Bunlar şöyle de kullanılıyor. Sağ fasıl, sol fasıl. Aşağı yüz, sol. Şimdi sol fasıl dediğimiz yer sol fasıl aslında. Sonradan evet sol geliyor. Fasıl. Evet. Şimdi daha enteresan bir şey söyleyeyim size. Buna çok daha fazla şaşıracaksınız. Bunu ayırdıklarında buradaki gelirleri toplamak üzere bir tarafa Yeğen Bey diye birisini atıyorlar. Öteki tarafa da Kızıl Bey diye birisini atıyorlar. Kızıl Bey ve Yeğen Bey Selçukluların şeyleri, beyleri. Onlar hem vergi topluyorlar hem buranın yönetiminden sorumlu kişiler. Şimdi Kızıl Bey'in şu anda Ankara'da da hem Kızıl Bey vergi dairesi var hem Yeğen Bey vergi dairesi var. Dolayısıyla Ankara böyle çok tarihi özellikleri var. Mesela ilk Güdül'ü ele geçiren Güdül Bey. Çünkü adamın başka bir adı var ama lakabı Güdül. Güdül ise bizim şöyle bir anlamı var Güdül'ün. Güdük değil. Yani çok kısa birisi değil. Güdül bizim hani piknik tüp dediğimiz kısa boylu, şişman, neşeli insanlara verilen bir şey Güdül. Güdül Bey. Güdül Bey orayı aldığı için oranın adı Güdül olmuş mesela. Şeyde gene çok başka bir adı olan bir bey de çubuğu almış. Ona da ince uzun boylu olduğu için Çubuk Bey demişler. Çubuk Bey'in adı da böyle günümüze kadar gelmiş. Çok sayıda yer adının böyle enteresan özelliği var. Bir şey daha anlatmak istiyorum. Türklerde yönler renklerle anlatılır. Mesela kuzey her zaman kara, güney her zaman ak, doğu her zaman kızıl, batı her zaman gök ya da yeşil, merkezde altındır. Merkezdeki sarı, yani sarı. Merkez ilçe Altındağ mesela, Ankara'nın merkez ilçesinin adı, o da öyle bir şeyden dolayı gelir. Adı Altındağ'dır. Yani çok enteresan bir, diyorum ki ben konuşmalarımda, ya Ankara'nın iki tane ilçesinin adı birbiriyle birebir aynı. Hangisi diye soruyorlar. Mesela şimdi size sorsam acaba bilebilir misiniz bilmiyorum ama ben söyleyeyim. Bir tanesi Sincan, ötekisi Yeni Mahalle. Biri Çince yeni yerleşim demek, ötekisi de Türkçe yeni yerleşim demek. Çünkü de biliyorsun Sincan bölgesi vardır Çin'de de. Ve dolayısıyla buraların oraya gelen, zannediyorum Orta Asya'dan göç edenlerin yerleşim yeri, o dili kullanarak kullandıkları bir şey. Sincan böyle olmuş. Sonra biz ana şey olarak ortaya çıktığında yeni mahalle demişiz. Böyle çok şey anlatılabilir ama Ankara'nın en önemli özelliği tarihi içerisinde, mesela Timur Ankara'ya gelmiş. Timur Ankara'ya geldiğinde bize mesela bir sürü isim bırakıp gitmiş. Kendi buraya Ankara'ya geldiğinde mesela nasıl isimler bırakmış? Örneğin Çubuk'ta Mahmudoğlan köyü var. Timur kendisine biliyorsunuz komutan diyor. Mahmudoğlan aslında han, Yıldırım Beyazıt'ı esir alan kişi. Onun adına bir köy kurulmuş orada. Mesela gene Timur'un ordusundaki hanlardan bir tanesi İsenbogi, yani Mutlu Boğa. Ona biz Esenboğa adını vermişiz. Sonra işte Melikşah oğullarından bir tanesinin adı. Onun da öyle bir köy var. Biz şu anda Hıdırlık Tepesi diye biliyorsunuz. Hıdırlık Tepesi'nin eskideki adı Timur Lenk Tepesi'ydi yani. Öyle kullanılırdı. 1940'lara kadar falan neredeyse böyle kullanıldı. Yani çok ilginç bir şey var. Hatta Kazan mesela, Kazan ilçesi var biliyorsunuz. İki tane iddia var burada. Hatta üç tane iddia var. Bir tanesi Kazan'ın Timur orduları için yemek pişirilen yer olduğu. Bir tanesi Osmanlı orduları için yemek pişirilen yer oldu. Ama bir başka şey daha var. İlhanların Gazan Han diye bir hanı var. İlhanlı toprakları oraya kadar uzayıp orası sınır bölgesi olduğu için oraya Kazan'ın geldiği sınır anlamında Kazan dendiği ve bunun sonucunda da bir sikke bastırılmış. Mesela orada bulunan Gazan Han adına basılmış sikkeler var. Şimdi bu Ankara'nın ne kadar böyle isimlerinin tarihi derinliğinden geldiğinin göstergesi. Yani Augustus'tan bu yana, Roma hamamından bu yana, Romalılardan kalan, Selçuklulardan kalan, Osmanlı'nın son dönemi. Mesela Abidin Paşa diye bir semtimiz var. O Osmanlı'nın atadığı Abidin Paşa'nın vali olarak çok önemli bir vali. Çünkü ilk et kombinalarını kurmuş. Mesela bütün her yerde etlerin en iyi dayanacağı yerleri bulmuş. İz bırakmış bir vali Abidin Paşa. Bizim şimdi bir semt olarak Abidin Paşa semtini burada şey yapıyoruz, sürdürüyoruz.
Sayın Kuley'in Ankara'daki yer adları ile ilgili çok ilginç bilgiler paylaşıyorsunuz. Çok da bölmek istemiyorum ben ama biraz soluklanalım, bir kahve molası verelim, ardından sohbetimize devam edelim. Ne dersiniz? Kahve molası. İnsanlık uzun bir zaman dilimine yayılan süreçte yavaş yavaş ilerledi. Ateşin, tekerleğin ve yazının icadı insanlığı bir üst aşamaya taşıdı. Bütün gelişmeler bir öncekinin üzerine koyularak daha da ileriye, bugüne getirdi insanlığı. Peki, hiç merak eder misiniz? Atalarımız hangi aşamalardan geçti bu süreçte? Nasıl ve nerelerde yaşadı? Hangi aletleri yaptı ve kullandı? Bunların yanıtını bulabileceğiniz uygarlıkların hafızası olarak tanımlanan bir müze var Ankara'da. Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Zamanda yolculuk yapmak gibi bir his uyandırıyor bu müzede bulunmak. Çünkü insanların mağaralarda yaşadığı dönem olan Paleolitik çağdan günümüze kadar geçen 1 milyon yıllık süreçte Anadolu topraklarında yeşeren ve yaşayan uygarlıkların bıraktığı eserler var burada. Her yerinden tarih fışkıran, her taşın altından eski zamanların izleri çıkan bu topraklar, yabancı araştırmacıların, tarihi eser meraklılarının ve kaçakçıların iştahını her zaman kabartır. Sayısız eser kaçırılır yurt dışına. Kimi de hediye edilir tarihin değerini bilmeyen padişahlar tarafından. Tarihin öneminin farkında olan Atatürk, Ankara'da milli bir müze kurulmasını ister. Bu iş için Ankara Kalesi'nin eteklerindeki Mahmut Paşa bedesteni uygun bulunur. Kurulan müze, Ankara Asarı Atika, Eti Müzesi ve Ankara Arkeoloji Müzesi gibi farklı adlar alır. En son olarak da Anadolu Medeniyetleri Müzesi adını. Sergilenen 5000 ve depolarda 200 bin civarındaki eseriyle Avrupa Yılın Müzesi ödülünü alan Türkiye'deki ilk müzedir Anadolu Medeniyetleri Müzesi. Neolitik döneme ait Ana Tanrıça heykeli, Erken Tunç Çağı'na ait Hitit Güneş Kursu, Anadolu'da bulunmuş tek tunç tablet, altın taç, gelişmiş bir estetik zevkin ürünü olan kakma işlemeli ahşap masa. Her biri de son derece yetkin, son derece etkileyici. Buradaki eserler hem sanatın hayatımızda her zaman var olduğunu, hem de sanat konusunda insanlığın nasıl bir ilerleme kaydettiğini gösteriyor. Biz size zamanda yolculuğun kapılarını araladık. Anadolu Medeniyetleri Müzesi, bu yolculuğa çıkmak isteyenleri bekliyor. Kahve molası. Evet Nezih Bey, Ankara ve Ankara'daki yer adları üzerine sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii başka şeyler de var. Ankara Cumhuriyet'le birlikte de bir patlama yaşıyor. Ama çok mesela ilginç isimleri olan bir yerdir Ankara. Ben şöyle söylüyorum konuşmalarımı bitirirken, şimdi de konuşmamızın sonuna geliyoruz. Ben de bir şey anlatıyorum. Anlatayım size. Ben diyorum ki bir şey düşünün, şehir. Yani bir manzara, resim manzarası. Bir dağ var. Bu dağın üzerinde kuşlar uçuyorlar. Onun üzerinde kartallar var. Altta şeyler var. O dağın eteklerinde böyle kuzular geziyorlar. Şimdi bir dağ, bu dağın üzerinde altında kuzular geziyorlar. Üstünde de kartallar uçuyor. Şimdi bu her biri bunların bir semt ismi ve bir aradalar. Acaba hangi semt isimleri bunlar diye bir fikir yürütelim isterseniz. Şimdi tepenin Türkçedeki karşılığını bir düşünelim, ne olabilir diye. Tepe Türkçede dikmen demek. Şimdi 2 yaşındaki kurbanlı kuzulara verilen ad ise öveç. Demek ki Türkçe dikmenin altında bulunan yer öveçler. Peki buradaki kartallar ne? Kartalların adının olduğu semtin adı ne? Sokollu. Sokol kartal demek şeyde ve dolayısıyla peki Sokollu'nun üstündeki kuşların bulunduğu yere ne adını veriyoruz biz? Keklik Pınarı. Şimdi böyle bir manzarayı isimlendirmiş gibi Ankara ve bunu bize anlatıyor. Yer adları oluşurken böyle bir şey oluşuyor. Yani ya tanımlayıcı yer adları var, yönlendirici yer adları var. Bu mesela dediğim gibi kuzey güney isimleri ona göre. Mesela Aktepe, Karatepe. Bu çok önemli bir şeyi ifade eder. Şöyle bir kervan doğudan başlayıp batıya doğru giderken sağ tarafında hep karalı isimler, sol tarafında hep aklı isimler kalmak zorundadır ki yoluna doğru devam etsin. Dolayısıyla işte Ankara'da bütün bunların izlerini yaşarız. Aktepe, Aktaş, Karatepe bunların hepsini görürüz. Bunlar bir yön gösterici isim adlarıdır.
Bu bahsettiğiniz Dikmen, Öveçler, Sokullu, Keklik Pınarı dörtlüsünden bahsetmek istiyorum. Bu gerçekten bu şekilde mi oluşmuş yoksa denk mi?
Hayır, insanlar şöyle bir şey. Oraya tepe demişler. O zamanki bizim dilimizdeki tepenin adı Dikmen'miş. Zaten orası da tepe yani. Yani oraya bir şey at koymak için dememişler. Orası tepe zaten.
Dikmen. Tesadüfen denk gelmiş aslında.
Tesadüfen denk gelmiş, öyle adlandırmışlar. Hı hı. Sonra mesela zaten kartallar varmış. Kartalların olduğu yer anlamına da Sokollu demişler zaten.
Peki çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Aktardıklarınız için. Bugünkü konuğumuz Nezih Kuleyindi. Ankara'nın tarih içindeki serüvenini, Ankara adının ve Ankara'daki bazı yer adlarının nereden geldiğini konuştuk. Program yapımcımız Neslihan Değirmencioğlu, teknik yapımda Berkay Yıldız ve spikeriniz ben Burcu Aydemir, hepinize Ankara'dan, Türkiye'nin kalbinden selamlar gönderiyoruz. Haftaya buluşuncaya dek esen kalın.
Yürüteyim seni, Saz çalayım sevdiğim, uyutayım seni. Yürü yavrum yürü, yürüteyim seni. Saz çalayım sevdiğim, uyutayım seni.
Ankara, Ankara.